Ayrım 9, Katli Vacip, Fethi Yılmaz, sayfa 103. Linç değil kafasını vurdu tartışması. Öztürk cinayeti ve sonrasındaki linç sadece İsmail Ağa cemaati içinde değil Türkiye'de de infial yarattı. Aynı saat içinde bir cami içinde arka arkaya iki cinayet işlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilk yaptığı açıklama ise gözlerin Öztürk'e değil, Öztürk'ün katili Erdal'ın ölümüne çevrilmesine neden oldu. Çünkü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı ilk yazılı açıklamasında Erdal için şahsın kafasını mihraba vurarak olay yerinde öldüğü görülmüştür dedi. Emniyetin intihar etti diyerek camideki linci saklama girişimi bu kez emniyet İsmail Ağa cemaatini koruyor tartışmalarına neden oldu. Ancak cinayetten iki gün sonra Erdal'ın linç edildiğine ilişkin adli tıp ön raporu ve fotoğrafı ortaya çıktı. Tam bu tartışma bitti derken bu kez dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması tepkilere neden oldu. Erdoğan da cinayetten 10 gün sonra yaptığı konuşmada linç girişiminde bulunuldu, bulunulmadığı belli değil diyerek İsmail Ağa Camii'ndeki linç olayının üstünü örtme yoluna gitti. Fakat Mustafa Erdal'ın linç edilme görüntüleri ve adli tıp kurumunun raporu ortaya çıkınca tartışma son buldu. Karanlık cinayetlerin 2 yılı 2006-2007. O dönem Türkiye'nin farklı sinir uçlarına arka arkaya saldırılar gerçekleşti. Önce 5 Şubat 2006 tarihinde Trabzon'da rahip Andrea Santoro öldürüldü. 5, 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihlerinde Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombalarıyla saldırıldı. 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2. Dairesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. Daire Başkanı Mustafa Birden'in de yer aldığı 4 üye ise saldırıda yaralandı. 3 Eylül 2006 tarihinde Bayram Ali Öztürk camide öldürüldü. Öztürk'ü öldüren katil de camide linç edilerek öldürüldü. 19 Ocak 2007 tarihinde Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, Şişli'deki gazete binası önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. 18 Nisan 2007 tarihinde ise Malatya'daki Zirve Kitabevi'ne yapılan baskında biri Alman, ikisi Türk, 3 Hristiyan'ın boğazları kesilerek öldürüldü. Tüm bu cinayetlerin ardındaki sır perdesi hala tam anlamıyla aydınlatılamadı. Fakat hepsinin tek ortak noktası ise Fethullahçı terör örgütünün kumpas davalarının ana malzemeleri yapılmalarıydı. Bayram Ali Öztürk Fatih'te öldürülmüş, katili ise yine Fatih'te linç edildi. Bu cinayetlerden 3 yıl 4 ay 17 gün sonra yani 20 Ocak 2010'da FETÖ'nün kapatılan yayın organı tarafın manşeti şuydu: Fatih Camii bombalanacaktı. Dipnot: Fatih Camii bombalanacaktı. Taraf: 20 Ocak 2010. Konuyu daha fazla dağıtmadan Mustafa Erdal cinayeti üzerinden devam ederim. Mustafa Erdal ismi neden kritik? Bayram Ali Öztürk cinayeti profesyonelce tasarlandı. Mustafa Erdal tek hamlede Öztürk'e ölümcül darbeyi vurdu. Cinayet için İsmail Ağa Camii'nin en kalabalık olduğu pazar gününün seçilmesi de dikkat çekiciydi. Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk'le yaptığım görüşmede, "Babamın camide veya kursta yalnız kaldığı çok anlar vardı. Giriş kattaydı. İsteyen dışarıdan dahi ateşli bir silahla kolayca öldürebilirdi," demişti. Dipnot: Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk ile görüşme, 15 Ekim 2020. Belli ki Öztürk'ü öldürmenin planını yapanlar sonraki işlenecek Mustafa Erdal cinayetini de kusursuzca tasarlamıştı. Caminin tamamında 3000 kişi vardı. 3000 kişinin gözleri önünde cemaatin çok sevilen bir hocasının öldürülmesinin cemaatin üstündeki etkisi hesap edilmişti. Durum böyle olunca yapılması gereken tek şey sadece bir kıvılcım çakmaktı. Böylece Öztürk'ün katili ve aynı zamanda cinayet düğümünü çözecek en önemli isim Mustafa Erdal da ortadan kaldırılmış oldu. Peki kimdi İsmail Ağa Camii'nde linç edilen Mustafa Erdal? 1979 doğumlu olan Mustafa Erdal Adıyaman'ın kahta nüfusuna kayıtlıydı. Bu durum cinayetin nedeni cemaat içinde ya da cemaatler arasında güç kavgası yorumlarına da neden oldu. Keza kahta Nakşibendi tarikatının Türkiye'de en güçlü olduğu ilçelerin başında geliyor. Menzil cemaatinin merkezi sayılan Menzil köyü de kahtada bulunuyor. Cemaatlerle ilgili yaptığı araştırmalarla bilinen yazar Faik Bulut, 6 Eylül 2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği mülakatta şöyle demişti. Dipnot Faik Bulut, neden rant kavgası? Cumhuriyet 6 Eylül 2006. Bu parasal bir rant mıdır, yoksa siyasi bir rant mı? Bunu şu anda bilemiyoruz. Ama bir rant kavgasının etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Öldüren kişi posta oturmak isteyenlerce de kullanılmış olabilir. Devam edelim. 27 yaşında olan Erdal uzun süredir cemaatin sohbetlerine katılan bir isimdi. Cemaat içinden de birçok kişi İstanbul Bağcılar'da oturan Mustafa Erdal'ı tanıdığını ifadelerinde anlatmıştı. Ara sıra Fatih'teki sohbetlere giden Mustafa Erdal, İsmail Ağa cemaatine bağlı olan İstanbul Bağcılar'daki Şems İlim Derneği'ne sıklıkla gidiyordu. Cinayetle ilgili ifade veren cemaatin müritlerinden Ramazan Salam ve Salim Gökkaya, Erdal'ı Bağcılar'daki Şems İlim Derneği'nden tanıdıklarını söylemişlerdi. Konfeksiyon atölyesinde çalışan Erdal evliydi fakat eşiyle geçinemiyordu. Cinayetten aylar önce eşine şiddet uygulamış, eşi ise onu terk ederek babasının evine gitmişti. Dava dosyasında da Erdal cinayetine ilişkin birçok soru havada kaldı ve yanıtlanamadı veya yanıtlanmadı. Sarıkta aranan katil. Mustafa Erdal cinayetine ilişkin iddianame 12 Şubat 2007 yılında hazırlandı. Erdal'ın linç edilmesine ilişkin davada ise sadece iki sanık vardı, İrfan Can ve Ali Akan. Adli Tıp Kurumu'nun 31 Ekim 2006 tarihli raporuna göre Mustafa Erdal'ın ölüm sebebi genel beden travmasına bağlı çok sayıda kot kırığı, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç kanama, kan aspirasyonu, göğüs karın basısına bağlı mekanik asfiksi. Yani tam anlamıyla bir lince maruz kalmış ve hayatını kaybetmişti. İddianame ise adeta cinayetin çözülmeyeceğini itiraf ediyordu. Sadece 6 sayfa olan iddianamenin 3. sayfasında özetle şöyle yazıldı. Bu kısmın asma katının yani üst katının da bulunması nedeniyle insan sayısı tahminen 200-300 civarında olabilir. Olaya cemaate mensup kişilerin hepsinin katılması mümkün değil. Mekanın küçük bir alan olması nedeniyle Mustafa Erdal'a haksız tahrik neticesinde ilk defa vurmaya başlayan kişi sayısının 10-15 arası olabileceği düşünülüyor. Ancak asma katta bulunan bazı kişiler Mustafa Erdal'a vurmak için aşağı atladı. İlk müdahale ön saflarda oturan kişiler tarafından yapıldı. Cemaate mensup kişilerin cübbeli, şalvarlı, sarıklı ve sakallı olmaları nedeniyle, birbirine benzemeleri nedeniyle olaya karışanların kimliklerinin belirlenmesinde güçlükler yaşandı. Bu satırların altında imzası olan Cumhuriyet Savcısı ise Rasim Işıkaltın'dı. FETÖ'nün Selam Tevhid Kumpası kapsamında Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce yargılanan 54 eski hakim ve savcı arasında olan Rasim Işıkaltın için 23 Eylül 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı görevi kötüye kullanma suçundan 6 yıl 2 ay hapis cezası istedi. Tekrar iddianameye dönelim. Öztürk'ün ve Erdal'ın üzerinden 13 farklı kişiye ait DNA örnekleri çıktı. Fakat bu 13 kişiden sadece cinayet günü Erdal'a ilk müdahaleyi yapan İrfan Can'ın DNA'sı tespit edildi. O tespit ise cinayet günü camide düşürülen sarıklar yardımıyla yapıldı. Evet, yanlış okumadınız. Katili bulacak cinayet delili sarıktı. Erdal'ı linç ederek öldürenlerin büyük bölümü o sırada sarıklarını da düşürmüşlerdi. Dini bir simge olarak takılan sarık bu kez kanlı bir cinayetin sembolü ve delili haline geldi. Tanık Fırat Çeşen'in ifadesine göre Allahu Ekber diyerek Mustafa Erdal'a vurdular. Cami içinde bulunan 12 beyaz sarık içindeki kıl numuneleriyle Öztürk ve Erdal üzerindeki DNA'lar karşılaştırıldı ve böylece sadece İrfan Can'a ulaşılabildi. Diğer isimlere ulaşılamadı. Diğer bir delili ise 170 kişiden alınan tanık ifadeleri oluşturdu. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi cinayete ilişkin kararını bu deliller ışığında verdi. Tutuklu yargılanan İrfan Can ifadesinde Erdal'ın Öztürk'ü bıçakladığını gördükten sonra ayağa kalkarak kendisine müdahale ettiğini söyledi. Bu sırada Erdal yere düşmüş ve kafasını mermere vurmuştu. İrfan Can da Erdal'ın elindeki bıçağı alarak yukarı kaldırmış ve cami içindeki lambanın yanına koymuştu. Sonrasında ise Öztürk'ü hastaneye taşıyan topluluğun içinde yer almıştı. Sanık Ali Akhan'ın ise tanık ifadeleriyle camide olduğu tespit edilmiş, o da şüpheliler arasına girmişti. Mahkeme cinayetten 3 ay sonra yani 1 Ekim 2007 tarihinde Mustafa Erdal cinayetine ilişkin kararını verdi. Ali Akhan kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle oy birliği ile beraat etti. İrfan Can ise Mustafa Erdal'a müdahalesi sonrasında Erdal'ın yere düşerek kafasını vurması ve Erdal'ın elindeki bıçağı yukarı kaldırarak cemaati öldürmeye teşvik ettiği gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından cezası 10 yıl hapis cezasına, sonra yarı oranında indirim yapılarak 5 yıl hapse ve son olarak da iyi halden 4 yıl 2 ay hapsine oy çokluğuyla çevrildi. Hakim Seyit Han Güneş ise İrfan Can'ın kesin delil olmadığı gerekçesiyle beraat etmesi yönünde muhalefet şerhi düştü karara. Soruşturma sürecinde 170 tanık dinlendi. Ancak gerekçeli kararda 42 sanığın ifadelerine yer verildi. Mustafa Erdal cinayeti soruşturmasında kafa karıştıran sorular. İsmail Ağa Camii'nde Bayram Ali Öztürk'ü öldürdükten sonra linç edilerek öldürülen Mustafa Erdal davasında süreç cet hızıyla tamamlandı. Peki İsmail Ağa cemaatinin müridi olan 27 yaşındaki konfeksiyon işçisi Erdal neden Öztürk'ü öldürdü? Mustafa Erdal cinayetinin aydınlatılması, Erdal'ı azmettirenlere gidecek ve cinayetin de aydınlatılmasını sağlayacaktı. Ancak en başında cinayetin soruşturma ve kovuşturma sürecinde yaşananlar kafaları karıştırdı. Önce emniyet linç yok, başını minbere vurdu dedi. Soruşturma Fatih Cumhuriyet Başsavcısı Fikri Aziz Niksarlı tarafından yürütüldü. Mahkemedeki duruşma savcısı ise İlker Yaşar olurken sadece 6 sayfalık iddianameyi FETÖ'nün Selam Tevhid Kumpası kapsamında hapsi istenen Rasim Işıkaltın yazdı. Soruşturma safhasında Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Aralık 2006 tarihinde AVEA İletişim AŞ'ye bir yazı yazdı. Baz istasyonlarında araştırma yapıldı ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen 182 kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin gerçek isimlerinin ve adreslerinin bilinemediği fakat ifadelerinin mutlaka alınması gerektiği bildirildi ve yardım istendi. Telefon numaralarına davet mesajı atılması istendi. Savcılığın bu talebi AVEA İletişim AŞ tarafından yetkili olunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Savcının AVEA'dan talebine karşılık şirketin verdiği yanıt. Soruşturma safhasında bölgedeki kamera kayıtları incelenmediği gibi Erdal'ın telefon görüşmelerine yani HTS kayıtlarına da bakılmadı. Erdal'ın ailesi, yakın çevresi, görüştüğü isimler araştırılmadı ve para trafiği olup olmadığı da dosyasında yer almadı. Mustafa Erdal'ın eşi olan Nergiz Dilsiz'in ifadesi dahi soruşturma kapsamında alınmadı. Erdal'ın ve Öztürk'ün üzerinden 13 farklı kişiye ait DNA örneği bulundu. Savcılık Erdal ile Öztürk'ün cesetleri üzerinden alınan kan örneklerine de DNA testi yapılması ve test sonuçlarının gözaltına alınan cemaat üyelerinin kan örnekleriyle karşılaştırılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor ise herkesi şaşırttı. Çünkü Erdal'ın kanı bir kadının kanı ile karıştırılmıştı. Adli Tıp Kurumu da kanların karıştığını itiraf etti fakat bu konunun üzerinde durulmadı. Olayla ilgili 170 tanığın tamamına yakını sadece kiminle oraya gittiklerini ve gördüklerini göremediklerini anlattı. Bu suskunluk halinden de herhangi bir sonuç çıkmadı. Cinayet günü Öztürk'le karşılıklı mukabele okuduklarını söyleyen tanık Remzi Koç'un ifadeleri de dikkat çekiciydi. Ramzi Koç, Öztürk'le camiye gittiklerinde ön saflarda daha önce hiç görmediği 25-30 yaşlarında insanların olduğunu söyledi. Bu ifadelerin üzerine gidilmedi. Cinayetlerin işlendiği gün Erdal'ın İstanbul Bağcılar'daki evinde polis arama yaptı. Arama tutanağında Mustafa Erdal'ın yatak odasındaki komodin çekmecesinde olayla ilgisinin olabileceği 60 adet yazılı kağıt tarafımızdan alınarak muhafaza altına alınmıştır diye yazıldı. Erdal'ın evinde çıkan bu notlarda neler yazdığı öğrenilemedi. Mustafa Erdal cinayeti kafalardaki tüm soru işaretlerine rağmen süratle bitirilirken, Öztürk cinayeti ise bir kumpasa malzeme yapılmak için uykuya yatırıldı. Fener Rum Patrikhanesi mi, İsmail Ağa'nın içindeki güç kavgası mı? Mustafa Erdal cinayetinde karar verilmişti. Erdal cinayetindeki belirsizlik, Öztürk cinayetinin çözümsüzleştirilmesinin göstergesi niteliğindeydi. Öyle de oldu. Öztürk soruşturma dosyası Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldı. Erdal'ın öldürülmesi sonrasında cinayetle ilgili ortaya sürekli yeni iddialar atıldı. Önce Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi sorumlu tutuldu. Cinayetin işlendiği İsmail Ağa Camii, Fener Rum Patrikhanesi'ne yaklaşık 500 metre uzaklıktaydı. Öyle ki Erdal'ın sünnetsiz olduğu şeklinde haberler yapıldı. Bu yüzden Erdal'ın kardeşi Hüseyin Erdal, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak ağabeyi Mustafa Erdal'ın sünnetli olduğuna ilişkin rapor alınmasını talep etti. Cinayetin cemaat içindeki güç dengelerini değiştirmek amacıyla işlendiği de gündeme geldi. İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun damadı, cemaatin veliahtı Hızır Ali Muradoğlu 1998 yılında öldürülmüştü. Usta Osmanoğlu'nun ardından cemaatin liderlik postuna oturması beklenen kişinin artık Bayram Ali Öztürk olacağı herkesçe biliniyordu. Yeni veliaht oydu, Öztürk de bu durumun farkındaydı. Hızır Ali Muradoğlu cinayeti sonrasında sıranın kendisine geleceğini düşünerek yıllarca çelik yelek giyerek sohbetler düzenledi. İsmail Ağa cemaati farklı zamanlarda benzer güç kavgalarının sık sık yaşandığı bir grup olması nedeniyle Öztürk cinayetinin de cemaat içindeki güç kavgasından kaynaklı olduğu yorumları ciddiyetini koruyor. İsmail Ağa içinde çatışmalar. İsmail Ağa cemaati içinde bugün dahi yaralanmalara, çatışmalara varan güç kavgaları yaşanıyor. Öztürk cinayetine ilişkin de ilk olarak gözler Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye çevrilmişti. Ahmet Mahmut Ünlü isminin Öztürk cinayeti ile geçmesinin hemen ardından basına bir fotoğraf servis edildi. Cübbeli Ahmet Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk ile görüştü. Oğul Öztürk'ün Cübbeli Ahmet'in elini öperken çekilmiş fotoğrafı basına verildi. Mahmut Öztürk'ün "Babamla Ahmet Hoca can ciğer iki arkadaştı" sözleri haberlerde yer aldı. Mahmut Öztürk'le yaptığım görüşmede tüm bu iddiaları da sordum. İlerleyen sayfalarda bu detayları da okuyacaksınız. Diğer yandan Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ise ilerleme kaydedilemiyordu. Öztürk'ün katili Mustafa Erdal'ın linç edilerek öldürülmesi ve soruşturmanın hızla bitirilmesinden kaynaklanan boşluğu şimdi birileri doldurmak için hazırlık yapıyordu. Öztürk cinayeti kumpasa bağlanıyor. 2006 yılı Türkiye'de bugün dahi etkisini gördüğümüz kırılmanın yaşandığı yıldı. Bölümün başında kısa bir giriş yapmıştık. 5 Şubat 2006 yılında Trabzon'da rahip Andrea Santoro cinayetiyle başlayan süreci, Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalar, Danıştay'a düzenlenen silahlı saldırı, Bayram Ali Öztürk ve Hrant Dink'in öldürülmesiyle Malatya'daki Zirve Kitabevi cinayetleri izledi. Bu cinayet ve saldırılar FETÖ'nün toplumu kumpaslara ikna etmesi için sıçrama tahtası yapıldı. Öztürk cinayetinde de fitili FETÖ'nün firari eski savcısı Zekeriya Öz ateşledi. Öztürk'ü öldürdükten sonra İsmail Ağa Camii'nde linç edilerek öldürülen Erdal cinayeti hakkında karar 1 Ekim 2007 tarihinde verildi. Ancak kimseyi tatmin etmedi. Çünkü bu kararla Erdal'ı azmettirenlerin kim olduklarının da önü kesilmiş oldu. Erdal cinayetinin mahkeme kararından 4 gün sonra... 5 Ekim 2007 tarihinde Ergenekon kumpas davasını yürüten firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, İstanbul Emniyetine gönderdiği yazıda İsmail Ağa cemaati cinayetinin de araştırılmasını talep etti. Zekeriya Öz'ün talebinin ardından bu kez her kumpasta yapıldığı gibi medyaya sızdırılan bilgiler ile operasyon başladı. Kenan Kıran 2008 yılının Ekim ayında Akit gazetesinde Ergenekon kumpas savcısı Zekeriya Öz'e Öztürk cinayeti ile ilgili telefon kayıtlarının iletilmediği ile ilgili bir habere imza attı. Ardından 8 Mart 2009 tarihinde bu kez FETÖ'nün Zaman gazetesi Ergenekon'un çarşambaya sızma planı başlıklı bir haber yayımladı. Zaman gazetesinin kaynağı FETÖ'nün tutuksuz sanığı Erol Ölmez'di. 20 Ocak 2010 tarihinde FETÖ'nün bir diğer yayın organı Taraf gazetesi manşetinden şu başlık atıldı: Fatih Camii bombalanacaktı. Son nokta ise 10-11 Şubat 2011 tarihinde Kenan Kıran'ın Erol Ölmez'le yaptığı röportajı Akit gazetesinin manşetinden yayımlanması ile kondu. Bu manşetler Öztürk cinayetinin yeni adresini de gösterdi. Dosya yeni adresine geçmeden önce Ergenekon kumpasının tutuksuz sanığı olan Erol Ölmez'e kısa bir mercek tutmakta yarar var. Keza bugün hala Öztürk cinayetinde Erol Ölmez'in sözlerini referans olarak kullananlar mevcut. 9. Ayrımın Sonu. Sayfa 116.